Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Peter Hollins'in The Science of Breaking Out of Your Comfort Zone kitabı, konfor alanından çıkmayı psikoloji ve davranış değişikliği açısından ele alan, uygulamaya dönük bir kişisel gelişim çalışmasıdır. Kitabın temel sorusu şudur: kişi korku, erteleme, yargılanma kaygısı ve alışkanlıklarının sınırları içindeyken hedeflerine doğru nasıl düzenli biçimde hareket edebilir? Hollins, konfor alanını bütünüyle kötü ya da yok edilmesi gereken bir durum gibi değil, güvenlik sağlayan fakat uzun süre içinde kalındığında deneyimi, öğrenmeyi ve girişimi azaltan bir yapı olarak konumlandırır. Amaç, düşünmeden risk almak değildir. Bunun yerine planlama, bilinçli değerlendirme ve basit eylem arasında işleyen bir denge kurmaktır. Yazar, bilinçaltı inançları sorgulama, günlük cesaret pratikleri, başkalarının yargısına aşırı bağımlılığı azaltma ve alter ego kullanımı gibi araçlara dikkat çeker. Bu yönüyle kitap, coşkulu sloganlara dayalı motivasyon yerine, korkuyla birlikte hareket etmeyi öğrenmek isteyen okura kısa ve pratik bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, konfor alanını güvenlikten durağanlığa dönüşen bir alışkanlık olarak görmek. Hollins'in çıkış noktası, konfor alanının ilk bakışta faydalı olan güvenlik hissinin zamanla gelişimi sınırlayabilmesidir. İnsan tanıdık rutinlerde kaldığında belirsizlik azalır, kısa vadeli kaygıda düşer. Ancak aynı mekanizma, yeni becerileri denemeyi, fırsatlara başvurmayı, sosyal ya da mesleki riskler almayı zorlaştırabilir. Kitabın vurgusu, kişinin sürekli büyük tehlikelere atılması değildir. Asıl mesele, rahatlık hissinin otomatik biçimde doğru kararın işareti sayılmamasıdır. Örneğin bir hedefe yönelik adımı ertelemek anlık olarak huzur verebilir, fakat uzun vadede kişinin seçeneklerini ve güvenini daraltabilir. Hollins, bu nedenle kaçınmayı yalnızca irade eksikliği şeklinde okumaz. Kaçınma, çoğu zaman zihnin güvenliği koruma girişimidir. Fakat bu girişim her durumda yararlı sonuç vermez. Kitap, okurun hangi davranışlarının gerçek bir tehlikeden, hangilerinin alışılmış rahatsızlıktan, kaçınma isteğinden doğduğunu ayırt etmesini hedefler. Böylece konfor alanından çıkmak, gösterişli bir cesaret performansı olmaktan çıkar. Kişinin kendisini sınırlayan, tekrar eden seçimleri fark etmesi ve bunlara ölçülü karşı hamleler geliştirmesi haline gelir. Bu yaklaşım, değişimi bir defalık karar değil, deneyim alanını yavaş yavaş genişletme süreci olarak ele alır. İkinci olarak, korkuyu yok etmeye çalışmak yerine, aylem yoluyla güven inşa etmek. Kitapta güven, harekete geçmeden önce tamamen elde edilmesi gereken bir duygu olarak sunulmaz. Hollins'in yaklaşımında eylem, cesaret ve güven arasındaki ilişki ters yönde işler, kişi önce küçük bir adım atar, ardından bu deneyim kapasitesine dair daha gerçekçi bir kanıt üretir. Bu nokta, korku duyduğu için bekleyen insanlar açısından önemlidir. Çünkü bekleme, çoğu zaman daha fazla düşünme ve daha olumsuz senaryo üretme döngüsünü besler. Buna karşılık, sınırlı ama somut bir davranış, belirsizliği azaltır. Kişi sonucu her zaman kontrol edemez, fakat davranışını kontrol edebildiğini görür. Hollins'in günlük korkusuzluk alışkanlığı fikri de bu mantığa dayanır. Buradaki korkusuzluk, korku hissetmemek anlamına gelmez. Yargılanma, hata yapma veya reddedilme ihtimali varken de seçilen davranışı sürdürebilmektir. Kitabın pratik yönü, büyük bir dönüşüm vaadinden çok bu tekrarın değerine dayanır. Küçük eylemler, kaçınma refleksinin yerini doğrudan deneyime bırakır. Ancak bu yaklaşımın sağlıklı sınırı da vardır, her korku aşılması gereken bir engel değildir. Gerçek güvenlik, sağlık, etik ve maddi sonuçlar değerlendirilmelidir. Hollins'in planlama ve düşünme ile eylemi birlikte alması, cesareti dikkatsizlikten ayıran önemli noktadır. Üçüncü olarak, bilinçaltı inançları ve yargılanma korkusunu davranışın görünmeyen engelleri olarak incelemek. Hollins, insanların yalnızca dış koşullar nedeniyle geri durmadığını, kendi kapasiteleri ve sosyal kabul hakkında taşıdıkları inançların da davranışı belirlediğini vurgular. Kişi, başarısız olursa değersiz görüneceğine, başkalarının olumsuz görüşlerinin kalıcı olduğuna ya da ancak kusursuz hazır olduğunda harekete geçebileceğine inanabilir. Bu tür inançlar, çoğu kez açık bir düşünce halinde değil, otomatik kaçınma davranışları şeklinde ortaya çıkar. Başvuru yapmamak, fikir paylaşmamak, yeni bir çevreye girmemek veya bir beceriyi öğrenmeye başlamamak, bu görünmeyen varsayımların sonuçları olabilir. Kitabın yaklaşımı, bu düşünceleri salt olumlu sözlerle bastırmak değildir. Önce kişinin onu durduran varsayımı fark etmesi, sonra da küçük davranış deneyleriyle bu varsayımın ne ölçüde doğru olduğunu sınaması gerekir. Yargıya karşı daha dayanıklı olmak da bu çerçevede ele alınır. Amaç hiç kimsenin eleştirisini önemsememek değildir. Amaç, dış değerlendirmeyi kişinin bütün karar mekanizmasını yöneten nihai otorite olmaktan çıkarmaktır. Hollins'in pişmanlığa daha dayanıklı olma fikri burada anlam kazanır. Kişi her girişimin olumlu sonuç vermeyeceğini kabul ettiğinde. Başarısızlığı kimliğine dair kesin hüküm saymak yerine bilgi sağlayan bir sonuç olarak değerlendirebilir. Böylece sosyal kaygının davranış üzerindeki etkisi azalabilir. Dördüncü olarak, alter ego tekniğiyle zor durumlarda işlevsel bir davranış kimliği kurmak. Kitabın ayırt edici araçlarından biri alter ego, yani kişinin belirli zorlayıcı durumlarda kullanabileceği işlevsel bir rol ya da davranış kimliği fikridir. Bu yaklaşım, kişinin sahte bir karaktere dönüşmesini önermekten çok, günlük hayatta bastırılan bazı becerilere erişimini kolaylaştırmayı amaçlar. İnsanlar farklı bağlamlarda farklı yönlerini daha rahat gösterebilir. Yakın arkadaşlarıyla konuşurken rahat olan biri, toplantıda veya yeni insanlarla tanışırken daha çekingen davranabilir. Alter ego, bu ikinci durumda kişinin kendisine daha net, daha kararlı veya daha girişken davranma izni veren bir zihinsel çerçeve sağlayabilir. Tekniğin yararı, korkuyu kişiliğin değişmez bir özelliği gibi görmek yerine bağlama bağlı bir tepki olarak ele almasıdır. Kişi, çekingenliğin kendisinin tamamı olmadığını, belirli durumlarda devreye giren bir davranış kalıbı olduğunu görebilir. Bununla birlikte alter ego tek başına kalıcı değişim aracı değildir. Yararlı olabilmesi için somut davranışla desteklenmesi gerekir. Bir sunumda söz almak, bir teklifi yapmak ya da ertelenen konuşmayı başlatmak gibi eylemler bu rolün pratik karşılığıdır. Hollins'in genel planlama, düşünme ve eylem dengesi içinde bu teknik hazırlık aşamasından davranış aşamasına geçişi kolaylaştıran bir araç olarak okunabilir. Amaç kişiden uzaklaşmak değil, kişinin değerleriyle uyumlu fakat normalde kullanmadığı bir kapasiteyi devreye almaktır. Son olarak, korkutucu veya imkansız görünen hedefleri plan ve küçük adımlarla çalışılabilir hale getirmek. Hollins, korkutucu hatta ilk anda imkansız görünen hedeflere yönelmenin psikolojik değerini öne çıkarır. Bu vurgu, sonuç garantisi olmayan büyük hayallerin romantikleştirilmesi değildir. Daha çok kişinin mevcut alışkanlıklarının çizdiği sınırları görünür kılma işlevi taşır. Kolay ve tamamen tanıdık hedefler ilerleme sağlayabilir, fakat çoğu zaman kişinin kapasitesine ilişkin yerleşmiş varsayımlarını zorlamaz. Daha iddialı bir hedef ise gerekli becerileri, korkuları, kaynak eksiklerini ve kaçınma noktalarını açık eder. Kitap bu nedenle hedefi yalnızca istek olarak bırakmamayı, onu planlama ve basit eylemlerle ilişkilendirmeyi savunur. Hedefin büyüklüğü kişiyi felç ediyorsa, yapılması gereken onu terk etmek değil, kontrol edilebilir bir sonraki adıma çevirmektir. Araştırma yapmak, bir kişiye ulaşmak, deneme niteliğinde bir çalışma hazırlamak veya belirli bir süreyi öğrenmeye ayırmak gibi adımlar belirsizliği somutlaştırır. Bu yaklaşımda düşünmenin de yeri vardır. İnsan hangi fırsatın kendi öncelikleriyle uyumlu olduğunu, riskin gerçek maliyetini ve hangi hazırlığın gerekli olduğunu değerlendirmelidir. Fakat aşırı analiz eylemin yerine geçtiğinde plan koruyucu bir erteleme aracına dönüşebilir. Hollins'in önerdiği denge tam burada bulunur. Yeterince düşünmek, makul biçimde planlamak ve ardından sonuç ne olursa olsun bilgi üretecek bir adım atmaktır. Bu, fırsatları değerlendirmeyi daha sistemli hale getirir. Sonuç olarak, The Science of Breaking Out of Your Comfort Zone, özellikle erteleme, yargılanma korkusu, çekingenlik veya sürekli hazırlık yapıp başlayamama döngüsü yaşayan okurlar için uygun bir kitaptır. Kariyer değişikliği, yeni bir beceri öğrenme, sosyal girişkenlik veya kişisel hedefler gibi alanlarda büyük bir kararın öncesindeki davranış engellerini anlamaya yardımcı olabilir. Kitabın pratik yararı, korkuyu ortadan kaldırılacak bir duygu değil, eylem sırasında yönetilecek bir veri olarak ele almasıdır.
Oker, kendisini durduran inançları fark etme, hedefi uygulanabilir adıma bölme ve tekrar yoluyla güven oluşturma gibi çerçevelerden yararlanabilir.
Bu fayda ancak önerilerin kişinin koşullarına uyarlanmasıyla daha gerçekçi hale gelir. Her riskin alınması gerektiği sonucu çıkarılmamalı, güvenlik ve sorumluluk gerektiren durumlarda dikkatli değerlendirme korunmalıdır.
kitabı benzer kişisel gelişim çalışmalarından ayıran yön, yalnızca cesur olma çağrısı yapmamasıdır. Hollins, planlama, düşünme ve eylem arasındaki dengeyi, bilinçaltı inançları, sosyal yargı kaygısını ve alter ego gibi uygulanabilir araçlarla birlikte ele alır. Bu nedenle uzun teorik açıklamalar arayanlardan çok, kısa ve doğrudan bir davranış değişikliği çerçevesi isteyenlere daha çok hitap eder. Akademik bir psikoloji metni değildir, fakat psikoloji dilini gündelik kararlar ve küçük davranış deneyleriyle ilişkilendirmeye çalışır. Kitap, konfor alanından çıkmayı sürekli heyecan arayışı değil, kişinin değer verdiği hedefler doğrultusunda daha geniş bir hareket alanı kurma çabası olarak değerlendirmesi bakımından işlevseldir. Destek olmak isterseniz Peter Hollins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.